Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi. Ajinomoto Türkiye CEO'su değerli dostum Sinan Altun ile devam ediyor. Sinan ile çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Kariyeri boyunca liderlik yaptığı diğer şirketlerde de birlikte çalışma fırsatı bulduk. Sinancığım hoş geldin.
Hoş bulduk Koraycığım. Davetin için çok teşekkürler.
Seni görmek, seninle sohbet etmek biliyorsun her zaman çok keyifli. Biz tabii birbirimizi çok uzun yıllardır tanıyoruz. Dinleyenlerimiz de seni böyle benim kadar tanısınlar isterim. Böyle bir ana başlıklarıyla kendini tanıtabilir misin?
Tabii ki, tabii ki. Son 5,5 yıldır Ajinomoto Türkiye'nin CEO'nu yapmaktayım. Eğitim tarafında TED Ankara Koleji, sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldum. İş hayatının içindeki dönemlerde değişik yerlerden, Amerika'daki üniversitelerden yönetici ve fonksiyonel eğitimler aldım. Son olarak da MIT'den blockchain ve yapay zeka eğitimlerini aldım. Bunları zevkle söylüyorum çünkü bugünün ve gündemimizin de önemli bir parçası bence. Nesnelerin internette yolda diyelim. İş hayatımda açıkçası üniversitede tur organizasyonları yaparak başladım. Yani belki de üniversite dönemim çok farklı geçti birçok arkadaşıma göre. Konrad Casino açılmıştı o dönemde. Orada ilk başta resepsiyonda çalıştım, sonra kurpiye oldum. Ayda 28 gün çalışıp, geceleri çalışıp, kışın ve ilkbaharda turlar düzenleyip, Boğaziçi döneminde böyle çok az uykuyla ve bol çalışmayla geçirdim. Profesyonel hayata baktığımızda 95-97 yılları arasında üniversiteden mezun olduktan sonra Mars'a KJS'nin pazarlama ekibine çalışmaya başladım. 97 yılında da Coca-Cola ailesine katıldım. 97-2000 arasında Kafkas ve Orta Asya bölümünde, 2000-2001 Belçika'da, 2002 ile 2005 arası Türkiye, Güney Avrasya bölgelerinde değişik roller aldım. 2005-2010 yılları arasında ise Atlanta Global Merkez'de meyve sularının pazarlamasından sorumlu oldum bir dönem. Ve arkasından Coca-Cola tarihinin o dönemki en büyük satın alması olan Glasso Vitamin Water Smart Water markasının dünyaya açılmasını sağlayan bir grup, ufak bir grup oldu. Orada da değişik şapkalarım oldu. 2010 yılında Türkiye'ye dönme kararı aldık eşimle beraber. Eşim 16 yıllık Procter & Gamble hayatını bıraktı. Idea Bakery adında marka stratejisi danışmanlığı ve eğitim şirketini kurdu. Ben de Coca-Cola'dan ayrıldım ve böyle bir anda kendimi girişimcilik dönemime doğru attım. O dönemlerde de seninle Obica'da bol bol karşılaştık. 2010-12 arasında İtalya'da büyüyen Obica diye bir marka vardı. Mozzarella Bar Restoran diye, İtalyan restoranı. Onu aldık, getirdik. Kanyon'da alışveriş merkezinde açtık. Bunu çocukluk arkadaşımla beraber kurduğum bir şirkette yaptım. Dean & DeLuca adında bir gurme dükkanının Türkiye haklarını aldık. Sonra yarısını sattık, başka bir grupla ortak olduk. Avustralya'dan çok sevdiğim ve dünya listelerinde olan bir Two Hands şarabı vardı. Onun Türkiye distribütörü olduk ve burada dağıttık ve restoranımızda da değerlendirdik. Dönem içinde de bu işlerden farklı zamanlarda güzel teklifler karşısında çıktık. Tekrardan profesyonel hayata döndüm. 2013'te kısa bir Sütaş deneyimi, sonra Coca-Cola'ya geri dönüş ve 2017 yılına kadar o 3 küsur yılda Coca-Cola içinde bir intrapreneur oldum. Yani girişimci olarak Coca-Cola içinde tek başıma bir görevim oldu. 2017'nin başlarında da Ajinomoto ile yolum kesişti ve 5,5 yıldır da bu bölgede liderliğini yapıyorum. Kısaca Ajinomoto'dan bahsedersek de Ajinomoto Japonya'nın gıda devi. 10 milyar doların üzerinde bir ciroya sahip. Bu cironun yaklaşık %45'i Japonya'da, %55'i diğer 100'den fazla ülkede. Ajinomoto Umami'nin yaratıcısı ve işlerinin %75'i gıda iken %25'i de bilim, amino bilim alanındaki işler. Yani proteinin temel taşı olan amino asitlerin kullanıldığı, değişik dallar, ilaç, kişisel bakım, sağlık ürünleri, sporcu takviyeleri gibi. Türkiye'de ise 2013 yılında başlayan yolculuk, 2017 yılında bizim mutfak ve Kemal Kükrer markalarını barındıran iki ayrı şirketi alıp Ajinomoto çatısının altında birleştirmemizle devam etti. Şu anda Eskişehir ve İzmir'deki fabrikamız çorba, bulyon, çeşni, tatlı, sirke, sos gibi kategorilerde faaliyet gösterdiğimiz bir yapımız var. Türkiye haricinde de yaklaşık 30'a yakın ülkeye de ihracat yapıyoruz.
Çok güzel. Şimdi sen tabii belli başlı girişimcilik hikayeni anlatınca ben de hep böyle geriye dönüş, böyle bir flashbackler oldu. O markalarla ilgili güzel anılarımız. Sen de biliyorsun, böyle keyifli bir yemekten konuşmuştuk. Şimdi liderliği bahsettin. Ben liderliği de seninle konuşmak istiyorum. Liderlik özelliklerini konuşmak istiyorum. Şimdi demin anlattığın gibi küçüklü büyüklü ekipler yönettin. Multinational firmalarda liderlik yaptın, üst düzey yöneticilikler yaptın. Tek başına entrepreneur girişimcilikler yaptın. Peki bu liderlik şeyini konuşalım. Yani hep aynı liderlik özellikleri mi gerekiyor? Farklı zamanlarda farklı asetler gibi farklı liderlik özelliklerini mi ortaya çıkartıyorsun? Konuşalım bu konuyu.
Tabii ki Koraycığım. Şimdi liderlik bence böyle fix kalıplar içine alınıp da her zaman aynı şekilde, aynı yetkinliklerle gösterilebilecek bir özellik değil. Dönemine göre değişiyor, ekibine göre değişiyor. Ben dediğim gibi ufak büyük ekiplerle de beraber oldum. Tek başıma da işler yaptım, sıfırdan işler de kurdum. Dolayısıyla liderliğin girdiğin işe, girmek istediğin işe ve yolculuğa göre özellikleri değişmek zorunda. Yani CEO da olsan şirketin o anki durumu ve yönetim işleyişine göre bazen detaylara inip takım oyuncusu olup beraber çalışman gerekiyor. Bazen yön göstermen, vizyonun anlaşılmasını, yaşanmasını sağlaman gerekiyor. Bazen de dinlemen, dokunman sadece, ilham vermen, beraber yürümen gerekiyor. Bunların hepsi farklı liderlik özellikleri ve farklı zamanlarda ve durumlarda kullanılıyor. Yani iyi bir takım oyuncusu olmak olabiliyor ama vizyonerken de iyi bir iletişimci olmak gerekiyor. Empatisi yüksek, dinleyen, insanı odağına alan, ilham veren bir lider olmak gerekiyor. Şimdi bunların dışında bir de son yıllarda özellikle bütün dünyada bence liderliğin bazı özelliklerin öne çıktığı bir dünyadayız. Yani VUCA, yani değişken, o belirsiz, karmaşık ve muğlak ortamlar ve özellikle olarak Türkiye'de de bu daha fazlasıyla var. Liderlik özelliklerini biraz daha değiştiriyor veya daha farklı özellikler öne çıkıyor. Buna da baktığımızda mesela bu dönemde daha esnek olmak, çevik olmak ve uyum sağlamak. Bu bence en önemli çıkan liderlik özelliği. Değişimleri iyi okumak, iyi analiz etmek ve hazırlıklı olmak olabildiğince tabii ki. Bu da ikinci özellik. Bunların ikisi fazlasıyla öne çıkıyor. Üçüncüsü de bence bu kadar karmaşıklık, bu kadar belirsizlik varken karar verebilmek. Hala karar verebilmek, gecikmeden karar verebilmek. Çünkü İnsanoğlu bir şekilde ona da bakayım, buna da bakayım, o da değişti, bu da değişti derken karar vermekte gecikebiliyor ve biraz da şuna bakalım, biraz da bunu bekleyelim diyebiliyor. İşte burada lider öne çıkıyor ve geciktirmeden karar verebiliyor. Bazen o belirsiz ortamlarda, karmaşık ortamlarda karar verebiliyor. Şimdi bu üç özellik bence bu dönemde daha öne çıkıyor. Tabii ki bunun yanı sıra klasik olarak da bizim misyonumuzun ve vizyonumuzun anlaşılması. Yani varlık nedeni şirketin ve gitmek istediği hedef anlaşılması, bu her zaman olması gereken bir liderlik özelliği, bunu yansıtabilmek. Çünkü eğer bunu sen iyi anlaşılmasını sağlamazsan yoldan çıkabilirsin. Müşteriyi odağına almazsan yoldan çıkabilirsin. O dönemde bütün bu belirsiz, karmaşık ortamda sen misyonuna, vizyonuna ve müşteriyle odak noktasını alarak liderliğini orada da göstermen gerekiyor. Bence sadece bunu söyleyebilirim.
Güzel, iyi, çok bir definition olarak liderliği güzel bence anlattın. Biz tabii seninle ailecek olarak da görüştüğümüz için şimdi belli başlı başlıklar var. Bu başlıkları ben iş dünyasında seviyorum. Bu başlıkları konuşmayı da seviyorum. Seni de bildiğim için ama belli başlı buralarda biraz daha şey sorunlu, yani ara başlıkları da konuşalım istiyorum. Şimdi iş, onu biraz konuştuk. Aile, sağlık, ki ben senin sağlıkta da biraz daha yani farklı açılımların olduğunu, araştırmalar yaptığını, bununla ilgili çok makaleler okuduğunu biliyorum. Sağlık başlığı önemli. Sosyal yaşam ve topluma geri verme. Şimdi yoğun çalışan bir lidersin. Japonları zaten konuşacağız birazdan, onlarla çalışma alışkanlığı. Yoğun çalışan bir lidersin ve bu beş başlığı nasıl sıralandırıyorsun? Bazı dönemler biri önemi çıkıyor, bazı dönemler hepsini dengelemeye mi çalışıyorsun? Bakış açını ve nasıl bu konularda hareket ettiğini dinlemek isterim.
Koraycığım, bazen bu konu şöyle de geliyor. İş, aile, sosyal yaşam dengesi olarak da geliyor ve ben birçok arkadaşımla bunu tartışırken hep bazı yerlerde çizgi çeken arkadaşlarım oluyor. Evet, iş biter, aile başlar. İşte sosyal yaşam başlar. Sonra o biter, ben işe dönerim, iş başlar. Ben açıkçası iş hayatını ayrı bir hayat olarak görmüyorum ve hiçbir zaman da görmedim. Dolayısıyla benim iş ve özel hayatım her zaman iç içe oldu. Yani benim bir hayatım oldu ve her şey birbiriyle entegre oldu. Ve bu şekilde olmasının da bana çok faydası oldu. Bu şekilde olmasının belki de en önemli nedeni ben işimi bir iş olarak görmedim. Yolculuğun bir parçası olarak gördüm, benim bir parçam olarak gördüm ve yaşadım. Hep değerlerimle örtüşmediğine baktım. Değerlerimle örtüşmediği işlerden de çıktım veya bıraktım veya uzaklaştım. Dolayısıyla işle aile ve sosyal yaşam bence entegre olabilir. 9-5 çizgiyi çekip ondan sonra ben başka bir hayattayım demek benim yaptığım bir yaklaşım değil. Dolayısıyla işte onu tavsiye etmiyorum. Aileyi konuştuğumuzda aile biraz daha bizim için, benim ailem çok daha farklı gelişti. Eşimle beraber büyüdük. Hayatımızda hem profesyonel hem girişimci olarak değişik dönemler yaşadık. Son 5 yılda kızımız Amerika'da liseye gitti, sonra üniversiteye devam etti. Eşim Atlanta'da daha çok yaşamaya başladı. Dolayısıyla çok farklı dinamiklerde bir hayatımız oldu. Fakat hayatımız boyunca sürekli de seyahat ettiğimiz için bu mesafeleri hiç dert etmedik. Hep böyle beraber olduğumuz anların tadını çıkarmaya odaklandık. Ve bu şekilde de çok mutlu bir şekilde yaşadık, devam ediyoruz. Sağlık. Evet, yani sağlık sende
evet,
de
arası. Biraz konuşalım. O konuda şeysin, o konuyu biraz detaylıca dinlemek istiyorum.
Evet, sağlık. Şimdi sağlık konusu her zaman ilgi noktası, hepimizin üzerinde çok düşündüğü bir alan. Ama bazen de çok dikkat etmediğimiz bir alan. Ben Ajinomoto ile beraber daha dikkat eder oldum. Daha okur oldum, daha ilgilenmeye başladım. Çünkü sağlıklı yaşlanmanın da mümkün olabileceğini okudum, öğrendim. Mesela yaşlandıkça insanların kas kaybı oluyor, değil mi? Yani bakarsan annelerimiz, babalarımız yavaş yavaş küçülüyor gibi geliyor bize ve öyle de oluyor. Çünkü o kas kaybı doğal, 40 yaşından sonra yavaş yavaş kaybediyorsun. Ama bunun nedeni bir takım amino asitleri almıyor olman, alamaman, onu vücudun bir şekilde bulamaması, dışarıdan alamaması veya az alması. Dolayısıyla bu kas kaybını bazı amino asitleri alarak belki azaltmamız, belki de bir süre durdurmamız mümkün. Ben bunu epey okuyorum, inceliyorum ve günlük hayatıma da yansıtıyorum. Günlük hayatımda da güne başlarken mesela bir iki isim vermek gerekirse David Sinclair ve Walter Longo. Bunları takip etmekte fayda var. David'in başladığı gibi güne başlıyorum. Yani 1 gram MNN alıyorum. Ondan sonra 1 gram resveratrol alıyorum. Dönem içinde bazen detoks veya değişik günlere, dönemlere göre spirulina ve klorella ekliyorum günüme. Gün içinde de amino asit miksimi kesinlikle alıyorum. Her gün alıyorum. Spor yaptığım dönemlerde ona sporcuların daha çok BCAA diye bildiği, yani esasında izoleucin, lösin ve valinden oluşan, yani kas yapımını ve kasın korunmasını sağlayan amino asitleri takviye yapıyorum, alıyorum. Akşam da Q10'ler, omega mixler. Bazen de diz için gerektiğinde yaşlanıyoruz tabii, onu da engellemek için tipik kolajen. Yani bunlar esasında sonuç olarak sağlıklı yaşlanmanın iş, aile, sosyal bütün bu hayattaki dengeleri kurması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin çok sağlıklı bir şekilde yaşlanmamız lazım bence.
Evet, bence de. Şimdi şey yaptım, bu isimleri not aldım, onları da takip edeceğim. Sen de bir ayrı şey yapalım. Bu aldığın supplementleri de daha detaylıca konuşalım.
Koraycığım, bir de arada sen topluma geri verme dedin, onu da atladım.
Evet,
İstersen
evet.
Oradan da iki cümle. Evet. Hem de seninle beraber de yaptığımız bir alan var. Yani genç arkadaşlara mentorluk yapıyoruz. Hep beraber bunlara çok dikkat ediyoruz. Ama onun yanı sıra Yanındayız Derneği çatısında beraber de yapıyoruz bunu. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda çalışmalara katılıyoruz. Dinleyicilerimiz için belki kısa bir özetle Yanındayız Derneği'nden bahsedebiliriz. Biz cinsiyet eşitsizliğine dayalı ayrımcılığa neden olan her alanda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yasalarda, kurumlarda, toplumda gerekli olan değişmek hakkında bulunmak için çalışıyoruz. Ve bu konuya gönül veren, destek veren kuruluşlarla değişik eğitimler, araştırmalar, özel projeler ve konferanslar yapıyoruz. Bunu sen de çok destek veriyorsun. Biz de hem şirket olarak hem ben şahsen de destek veriyorum ve tutkuyla yapıyoruz. Tutkuyla geri vermeye çalışıyoruz.
Evet, çok gerçekten kişisel etki alanlarımızı kullanabileceğimiz ve farkındalık yaratabileceğimiz ve bu haklı mücadelede derneğin yanındayız zaten. İş dünyası olarak da yanındayız. Şimdi Japonlarla çalışma ve sana belli başlı öğretilerin olduğundan bahsetmiştin. Peki Japonlarla çalışmak nasıl? Yani nasıl çalışıyorsun? Bir de hep böyle okuduğumuz ve bildiğimiz de bir konu var. Onların güvenini kazanmakla ilgili hep bir gündem vardır. Yani bir Japonların gündemini kazanmak. Onu nasıl başardın? 5 sene üzerinde orada çalıştığın zaten bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bir de hani hep böyle konuştuğumuz bu ikigai konusu var. Bunları da bir böyle bir harmanlayıp konuşalım.
Bir harmanlayalım. Şimdi Japonlarla çalışmak muhteşem bir şey bence. Süper öğretisi olan, çok farklı deneyimler. Ben kendimi çok şanslı görüyorum bu konuda. 5,5 yıldır çok yakın çalışıyoruz ve çok şey öğreniyorum. Şimdi bu sisteme bakarken belki bir iki kültüre de bakmak gerekir Koray. Yani Japon kültürü, Türk kültürü. Bunların aramızda 9000 kilometre mesafe var. Düşündüğünde kültürlerin hani yakın olması esasında coğrafi olarak da yakın oldukları için genelde kültürler yakın olur. Ama bizde 9000 kilometre mesafe olmasına rağmen birçok benzeyen değerimiz var. Birçok benzeyen kültürel unsurlarımız var. Mesela aileye verilen değer, büyüğe olan saygı, çay seremonileriniz veya evde terlik giyme. Yani bu birçok ülkede yoktur. Bizde olan veya kaybedilen yakınlarımızı anma gibi ritüeller. Bunlar benzeyen değerlerimiz. Şimdi kariyerim boyunca ben Japonya'da değişik zamanlarda bulundum. Hatta kısa kısa yaşama şansım da oldu. Bu müthiş bir deneyimdi. Kültürel benzerliklerimizin bizi birbirimize yakınlaştırdığını gördüm. Ama birçok noktada da farklıyız. Bu farklılıklardan da öğrenebiliyoruz. Biz mesela şu anda çok öğreniyoruz. Ajinomoto ailesine katıldım ve bu sistemi daha iyi anlamaya başladım. Japonlar çok detaycı, çok uzun bir araştırma, iş yapış biçimleri var. Bizler Türk olarak daha pratik, hızlı karar alıp bir nevi işe başlayalım, yolda şekillenir, düzeltiriz mantığı var, değil mi? Bunlar birbiriyle çelişiyor. Ama öğrendikçe bunları da ortak potada eritebilmeyi de öğreniyorsun. Mesela bu kadar bahsettik. Yani o değişken, belirsiz, karmaşık, muğlak ortamdan bahsettik. Burada Türklerin o pratik, hızlı karar alma becerisi işimizi böyle çevik, esnek yapmamızı sağlarken Japonların kültüründeki o detaycı araştırmacı kimlik ve sürekli iyileştirme, Kaizen bakış açısı bir nevi, ürünlerimizin mükemmel kalitede çıkmasını sağlıyor. Yani ikisini birleştirdiğinde esasında iki dünyanın da en iyi şeklini ortaya koyuyorsun. Bunun yanı sıra bir de Japon çalışma sisteminde bazı olmazsa olmazlar var Koray. Mesela kişiye ve işe saygı, güven dedin kesinlikle, karşılıklı güven. Detaycı olmayı konuştuk zaten. Ama en önemlisi sebat etmek. Benim öğrendiğim şeylerden bir tanesi de bu oldu 5,5 yılda. Yani hedefine ulaşana kadar dayanmak. Elinden gelenin en iyisini yapmak. Ganbare masu diyorlar bunu. Yani ganbare masu, hedefine ulaşana kadar elinden gelenin en iyisini yap. Devam et, devam et, devam et. O hedefe ulaşacaksın. Bu iş hayatında belki bizi en zorlayan şey olsa gerek. Sabret, sebat etmek. Ganbare masu. Ara sıra bence hepimizin kendimize sormamız gerekiyor. Ben de ara sıra soruyorum. Acaba bir hedefe ulaşmak için yeterince tutkulu muyuz? Kendimizi yeterince adıyor muyuz? Elimizden gelenin en iyisini tutkuyla yapıyor muyuz? Sebat ediyor muyuz? Bu benim kafamda özellikle olarak genç nesil için en büyük soru. Belki de onların düşünmesi gereken sorulardan birkaç tanesi. Şimdi Ikigai'ye baktığımızda, Ikigai son herhalde 5-6 yıl önce yazılan birkaç kitapla da çok daha dünyada konuşulan, tartışılan bir konu oldu. Ama çok basit anlamda esasında Ikigai varlık nedeni, hayatın anlamı. Bu iki hayat, gaye, hedef de diyorlar ama bazen tam onun açılımı yapılmasa da kişinin kendi misyonu, kendi hayatının varlığının nedeni olarak görebiliyoruz. Japon kültüründe farklı olan herkesin bir Ikigai'si olduğuna inanıyorlar. Yani herkesin bir hayatta amacı var. Sen onun için geldin bu hayata diyorlar. Ama nasıl 20 yaşındaki varoluş amacımız 60 yaşındakine göre farklıysa, o ikigayımız da hayatımızın her evresinde dönüşecek. Ve önemli olan da o dönüşümde bir uyum içinde olmak. Bir alıntı var bir kitaptan, onu da yazdım buraya. Sana da söylemek isterim. Şöyle söylüyorum. İçimizdeki ikigay radyo dalgalarına benzer. Frekansı ne kadar iyi tutturursak hayatımızın bir anlamı olduğunu o kadar güçlü hissederiz. Ben mesela bu radyo dalgalarını devamlı artık kafama yerleşti. O frekans, o da yerleşti. Çok böyle arada bir düşündüğümde frekansta mıyım, tutturuyor muyum diye kendime soruyorum. Belki de Japonlar hani uzun ve sağlıklı yaşıyor ya, mutlu yaşam sürüyorlar ve 100 yıl yaşıyorlar. Hep böyle konu da oluyor bu. Herhalde frekanslarını iyi tutturuyorlar. Hayatlarının anlamını daha iyi hissediyorlar. Günlük hayattaki o iniş çıkışlardan, zorluklardan belki etkilenmiyorlar ikigayları olduğunda. Çok böyle şahsi ve insanların hayatının anlamından geçtik ama esasında bu bize çok uzak değil. Biz 15 yıldır veya 20 yıldır, benim bildiğim 15 yıldır şirketlerin misyonu, varlık nedeni, purposeful olarak konuşuyoruz bunu İngilizcesinde. Esasında iş hayatında konuşulanların, yani şirketin misyonunun öne çıkması, misyonunu yaşayan şirketlerin daha başarılı olması da bence bir nevi ikigaisini bilip uzun ve sağlıklı yaşamak gibi olsa gerek. Oradan da şirkete bir bağlantı yapmak istedim.
Çok güzel oldu. Şimdi bir yılı kapatıyoruz artık. Burada sayılı günler kaldı. Yeni bir yıla başlıyoruz. Hepimizde bir heyecan da var. Yeni yılla ilgili kafamızda belli başlı hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Sevgili dostum Sinan Altun, sen neler hayal ediyorsun? Hedefler nedir? Bir paylaşır mısın?
Biraz daha uzun dönem konuşalım. Ben hayata işe tutkuyla bağlıyım. Bunu her zaman sen de hissediyorsun. Öğrenmeye ve katkı sağlamaya devam edebildiğim sürece işi hayatımın parçası olarak tutmak niyetindeyim. Böyle 50 yaşındayım. 62-65 yaşlarında emekli olunuyor, profesyonel hayattan deniyor ama sağlık problemleri çıkmadığı sürece böyle giderse ben herhalde 80 yaşına kadar zevkle çalışmaya, fayda sağlamaya devam edeceğim. Türkiye'miz açısından da önümüzdeki dönemde umarım ekonomimizin daha iyi bir dönemi olacağını istiyorum ve arzuluyorum.
Çok güzel. Sinancığım, seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. Her zaman çok ilham verici nokta anekdotların da var. Katıldığın için çok teşekkür ederim dostum.
Ben teşekkür ederim.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.